Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın. Ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Mayıs 1400 Hicri Kameri, 14 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 21 Ekim 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla İlahiyatçı Sayın Hasan Kanatlı ile Vahdet Haftası üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam Peygamberinin siyeri ve yaşamı ve Nur'a giden yol isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i komşularla ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Bakü'de tutuklu iki İranlı kamyon şoförü serbest bırakıldı. İran'ın genelinde başlayan dev hava tatbikatında hedefler yerle bir edildi. İran ile Endonezya Dışişleri Bakanları görüştüler. Grossi, önümüzdeki haftalar Viyana görüşmelerin kaderi adına belirleyicidir, dedi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize başlamadan ilgili yayın saatlerimiz ve frekanslarla ilgili bir duyurumuz olacak. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı 31 Ekim'den itibaren sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reis'i yabancı ülkelerin bölge halkının iyiliğini istemediğini belirterek komşularla ilişkilerin öncelik arz ettiğini ve Siyonistlerin İran'ın komşuları ile münasebetlerinde sorun çıkarmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e bugün Batı ve Doğu Azerbaycan vilayetlerinin İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede iyi komşuluk, ekonomik ve ticari münasebetler ve sınır pazarlarının açılmasının İslam Cumhuriyeti'nin politikalarından olduğunu kaydetti. Reis, komşularla ürün ticaretinin bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da güçlenmesine ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. reisi, ülkenin muhtelif noktalarında yarım kalan projelerin tamamlanmasının hükümetin birinci önceliği olduğuna işaretle, yurt içi gezilerinde çeşitli alanlardaki yarım kalan projelerin tamamlanması ve gençlere iş fırsatı sağlaması için çaba gösterildiğini ifade etti.
İran ile Türkiye arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vaidi ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a giden Soylu ve İranlı mevkidaşı Vaidi arasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı. Konuşmasında heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bakanlıklar arasında birbirine yakın bir anlayışın olduğunu belirten Soylu, PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu iki ülkenin talepleriyle dinamiklerini ortaya koymuştur. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik ifadelerini kullandı. Afganistan'da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası kaçak göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak olarak sürdürülen çalışmaları ve kaçak göçle mücadele konusunu bir kez daha ele aldıklarını dile getiren Soylu şunları söyledi. Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasındaki en temel konu başlıklarından biridir. Özellikle güvenlik duvarları, fiziki entegre ve teknolojik sistemler konusunda muhataplarımızın, İranlı dostlarımızın bize göstermiş oldukları kolaylaştırıcı tavır konusunda teşekkür ederim. İki ülkenin sınır illerinde İranlı Bakan Vaidi'nin önerisiyle yeni ortak çalışma gruplarının oluşturulduğunu aktaran Soylu şöyle devam etti. Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele için ortak gruplar oluşturuldu. Gerek Türkiye gerekse İran uyuşturucu ile en yüksek düzeyde mücadele etmekte ve bu konuda ortak bir irade ortaya koymaktadırlar. Yine silah kaçakçılığı konusunda 2019 yılında ortak çalışma grubundan aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda birlikte bir karar aldık. Bakanlıklar arasındaki işbirliğini farklı alanlarda genişletecek mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Soylu, Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdiklerini ve üzerlerine düşen sorumlulukları tekrar hatırlayıp hatırlattıklarını vurguladı. İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetinin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor. Mutabakatla birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetinde istenilen sonuçların elde edilmesi hem de iki bakanlık arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. Soylu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vaidi, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek daha derin yeni bir dönem başlayacağını belirten Vaidi, komplocuların İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz. İran ve Türkiye stratejik ilişkileri genişletme iradesini göstermişlerdir. Bu dost ülke Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek için iyi bir başlangıçtır diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu ile terörizmle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında işbirliği ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Vaidi, İsrail ve Amerika'nın tahrip edici rolüyle Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Bakü'de tutuklu iki İranlı kamyon şoförünün serbest bırakıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bakü'de tutuklu iki İranlı şoför hakkında açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, son aylarda Bakü'de gözaltına alınan iki İranlı kamyon şoförü serbest bırakılarak İran'ın Bakü Büyükelçiliğine teslim edildi, dedi.
İran ordusu hava kuvvetleri bugün ülke genelinde hava tatbikatı başlattı. 10. Vilayet Sahası Fedaileri adlı tatbikatta temsili düşman hedefleri başarıyla vuruldu. Tatbikat hakkında açıklama yapan İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi, tatbikatın ilk gününde F-4 ve F-5 uçağını yanı sıra yerli yapım Yasin-90 bombasıyla donatılmış F-7 uçağı kara ve denizdeki temsili düşman hedeflerine başarıyla vurdu dedi. Tuğgeneral Vahidi ayrıca İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 uçağının da optimize edilmiş lazer ve radar füzeleri kullanarak düşmanın temsili kara radarları ve hayati hedeflerine vurduğunu ifade etti. Tuğgeneral Vahidi, Boeing 707 yakıt ikmal tankerinin yakıt ikmali F-14 savaş uçakları tarafından başarıyla yapıldı ifadesini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, ülkede koronadan son 24 saatte 178 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 178 kişinin daha yaşını yitirdi ve 11.788 yeni vaka tespit edildi dedi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124.763'e, vaka sayısı 5.833.525'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.375.475'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede vatandaşlara uygulanan toplam korona aşısı sayısı 77.641.350 doza yükseldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda uluslararası gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Endonezyalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde Afganistan'daki mevcut duruma ve İran'ın bu konudaki aktif diplomasisine atıfta bulunarak IŞİD'in son zamanlarda bu ülkede hedefli olarak yaptığı terör eylemini kınadı. Emir Abdullahiyan, Taliban'ın aşiretlerince çeşitli dinlere mensup kişilerin güvenliğini terör eylemlerinden koruma sorumluluğunu hatırlatarak Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmanın önemini vurguladı. Emir Abdullahiyan, uluslararası toplumun başta olmak üzere İran ve komşu ülkelerdeki Afgan mültecilere ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca New York'ta yapılan son görüşmede varılan anlaşmalara dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesine vurgu yaptı. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de başta kadın hakları olmak üzere insan haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumun Afgan mültecilere özel ilgi göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Retno Marsudi ayrıca İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı Jakarta'yı ziyaret etmeye davet ederek ülkesinin ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.
İslam İnkılabı rehberi Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile Irak eski başbakanı Adil Abdülmehdi tarafında bir araya geldiler. Görüşmede velayeti İran ile Irak ilişkilerine derin ve eşsiz niteledi. Velayeti ile Abdülmehdi arasında bugün gerçekleşen görüşmede bölge ve İslam dünyası meseleleri ele alındı. Velayeti görüşmede Irak'ı dost ve kardeş ülke niteleyerek İran'ın her daim Irak halkı ve hükümeti yanında kalacağını belirtip tarihi ve derin ilişkilerine işaretle dünyada bunca benzersiz ortaklıklara sahip İki milletin çok az bulunduğunu, Erbain yürüyüşünün de bu işbirliği için bariz bir örnek olduğunu söyledi. Velayeti Tahran'ın Irak halkı ve hükümetine yardım ve bu ülke ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Irak'taki seçimlere dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi danışmanı, Irak'taki seçimler Irak halkının derin ve zengin kültürü ve fikri gelişimini gösterdiğini kaydetti. Görüşmede Irak eski başbakanı da Şehit Hac Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in Irak'ta IŞİD ile mücadeledeki etkin rolüne temasla onların fedakarlıklarını da takdir etti. Irak eski başbakanı Amerika'nın bölgede gücünün azalmakta olurken İran İslam Cumhuriyeti'nin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü yaptığı açıklamada gelecek hafta İran'a geleceğini işaretle önümüzdeki haftaların Viyana görüşmelerinin kaderini belirlenmesi adına belirleyici olduğunu vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada yakında İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere Tahran'a gideceğini işaretle önümüzdeki birkaç haftanın Amerika ile İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana görüşmelerine dönüp dönmeyecekleri açısından belirleyici olduğunu kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Viyana görüşmelerinin geleceği hakkında ise nükleer anlaşmanın tüm üyelerinin ajansın İran'daki denetim rejiminin tam şekilde canlandırılmaması halinde böyle bir anlaşmaya varmanın çok zor olduğunu söylediklerini ifade etti.
CIA Başkanı William Burns yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı tam olarak yerine getirmeyi görmenin imkanının hala bulunduğunu söyledi. CIA Başkanı Burns bu bağlamda yaptığı açıklamada bu isteğin hala olduğunu ve Başkan Biden'in açık şekilde bu işin yapılmasını ortaya koyduğunu vurguladı. Burns burada büyük bir soru işaretinin olduğunu ve o da İran'a yeni hükümetinin bu bağlamdaki ciddiyetinin ne seviyede olması ile ilgili olduğunu ifade etti. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra bile bir sene tüm yükümlülüklerine yerine getirmeyi devam ederek Washington'un anlaşmadan çekilmesinin etkilerini telafi edeceklerini sözü veren Avrupa ülkelerine kendi vaatlerini uygulamak için fırsatı verdi. Ancak Avrupalılar bir şey yapmayınca İran yükümlülüklerini hafifletmeye başladı.
Taliban sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özal Temsilcisi Hasan Kazimi Kumi ve beraberindeki heyetin Moskova'da Taliban heyetiyle bir araya geldiğini duyurdu. Taslim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit yaptığı açıklamada Afganistan İslam Emirliği Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdüsselam Başkanlığındaki heyet ile İran Cumhurbaşkanı Özal Temsilcisi Kazimi Kumi ve beraberindeki heyetin Moskova'da bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede taraflar ikili ilişkiler ve bölgedeki ekonomik fırsatların kullanılması gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulunarak ilerleyen zamanlarda ticaret, su ve elektrik hakkında müzakerede bulunmayı kararlaştırdılar.
Taliban siyasi büro sözcüsü Üns Hakkani, Moskova'da düzenlenen toplantıda Taliban'ın Afganistan gelişmeleri, üzerinde etkili ülkelerle yaptığı görüşmeleri oldukça yararlı niteledi. Hakkani bu bağlamda yaptığı açıklamada dün Moskova'da Afganistan sorunlarının çözümü için düzenlenen toplantının oldukça verimli ve yapıcı olduğunu kaydetti. Sözcü toplantıya katılan ülkelerin Afganistan halkı ve yeni hükümetine insani ve siyasi yardımda bulunma sözünü verdiğini, bu nedenle gelecek aşamanın da Afganistan halkı için yeni ve olumlu aşama olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Dün Afganistan'ın komşuları dahil bu ülke gelişmeleri üzerinde etkili 10 ülkenin de temsilcileriyle Moskova'da düzenlenen toplantıda Afganistan'ın siyasi ve askeri durumu ve uluslararası camianın da bu ülkede insani krizi önlemek için tedbirlere ele alındı.
Meşhed İlmiye Hazlası öğrencileri ve hocalarının katılımıyla düzenlenen eylemde Afganistan'da Şiilere yönelik terör saldırıları protesto edildi. Nevhab İlmiye Hazlası okulunda eylem yapan hocalar ve öğrenciler Afganistan'da Şiilere yönelik terör eylemleri ve katliam edilmelerini kınadılar. Karşan Cuma İmamı ve İslam İnkılabı Rehberi Temsilcisi Ayetullah Abbas Ali Süleymani bu eylemde yaptığı açıklamada komşu ülkede direniş cephesinin büyümesini ve bölgede istikbarın yok olması için zemin sağlamasını temenni etti. Ayetullah Süleymani direniş cephesini ülkenin batısındaki bütün direniş üstlerinde ve direniş cephesinde yer alan ülkelerde Şeyh Süleymani'nin komutası altında parladığını ifade ederek Afganistan'da da direniş cephesinin böyle olmasını temenni etti.
Afganistan'da Kandahar vilayetindeki Fatimiye Camii'ne düzenlenen saldırıda yaralananlardan bazıları getirildiği İran'ın başkenti Tahran'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Kandahar'da son sıralarda Şiilere ait Fatimiye Camii'ne düzenlenen hain terör saldırısı sonucu en az 43 kişi şehit olurken 100'den fazla kişi de yaralandı. Terör örgütü IŞİD bu saldırıyı üstlendi. Bu saldırıda yaralananlardan bazıları tedavi için İran İslam Cumhuriyeti'ne getirilerek Tahran'da Bakiyetullah Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Taliban geçici hükümetinin talebi üzerine İran'a getirilen yaralılar arasında birkaç çocuk da yer almakta. Hastane başkanlığı yaptığı açıklamada hastanenin Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon için Afganistan'daki diğer yaralıları da tedavi etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %18'den %16'ya indirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan indirerek %16'ya düşürdü. Karar metninde şu ifadeler kullanıldı. Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Amerika ile olan F-35 sürecine ilişkin olarak bizim için aslında seçenekler basittir. Ya bu programa geri döneceğiz ya da bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler dedi. Türkiye'nin F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri olduğunu ve yükümlülüklerine yerine getirdiğini belirten Bilgiç, bu çerçevede F-35 projesi çerçevesinde Amerika'ya yaklaşık 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit. Ya bu programa geri döneceğiz ya da bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödenen meblağ, F-16 filomuzun modernleştirmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemdedir. Bu konuyu Amerikalı paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre hareket edeceğiz ifadesini kullandı.
Suudi koalisyon savaş uçakları yeni cinayetinde ülkenin başkenti Sana'nın kuzeyindeki Savan bölgesinde bir ilaç deposunu hedef aldı. El Mesire televizyon kanalının bildirdiğine göre Suudi koalisyon ay savaş uçakları Savan bölgesine düzenlediği 6 saldırıda ilaç deposunu bombaladı. Suudi savaş uçakları sahadaki bazı bölgelere de saldırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerikan yaptırımlarının İranlı hastaların sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili endişeler etrafında. Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımları sadece ekonomik alana hedef almakla kalmayıp kapsamlı ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini de aksattı. Özellikle COVID-19 salgını sırasında durum çok daha zorlu bir hal aldı. Nitekim Birleşmiş Milletler son raporunda İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının İran'daki bazı hastalarla ilgili olarak insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Söz konusu raporda Amerika'nın yaptırımları sonucu bölgede bazı hastaların ilaç ve tıbbi teçhizata ulaşmalarının çok zor olduğu ve bu bağlamda sorunlar yaşadıklarını atıfta bulunarak uygulanan yaptırımların bu hastaların insan haklarından ve özellikle de sağlık hakkından mahrum bırakıldığı ifade edildi. Son yıllarda Amerika'nın İran'a karşı yaptırım baskıları çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda artmıştır. Özellikle Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ardından Amerikalı yetkililer yaptırım alanını genişleterek İran'a daha fazla baskı uygulamaya çalıştılar. Gerçi son yıllarda İranlı yetkililer izledikleri çeşitli siyasetlerle özellikle ülke içi ilerlemeler sayesinde söz konusu eksiklikleri gidermeye çalıştılar. Fakat COVID-19'un pandemi haline gelmesi ve çeşitli tıbbi ilaç ve tıbbi teçhizat ve aşı konularında İran'ın bu ihtiyaçları giderme alanı daha da kısıtlandı. Bu durum özellikle tedavisi zor ve özel hastaları çok daha etkiledi. Adalet Bakanı, Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Yardımcısı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ulusal Konvansiyon Sekreteri Mahmut Abbasi'ye göre son yıllarda kelebek hastası en az 30 çocuk ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Amerika yaptırımlarının İran ilaç pazarı üzerindeki olumsuz etkileri bazı hastaların ilaç bulmakta ciddi zorluk yaşamasına neden oluyor. Aslında hassas ve önemli ilaçların üretimi için ithal ham madde temini engellenmiştir ve Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımların artması ham maddelerin ülkeye doğrudan girmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bu konu laboratuvar kitleri, özel ve kanser hastaları için ilaçlar, tıbbi ekipman ve yedek parçaların eksikliğine yol açmıştır. Bu arada COVID-19 salgını ve özel tıbbi ekipman ve aşı ihtiyacı da bu sorunu daha da yoğunlaştırdı.
Bu bağlamda eski Sağlık Bakanı Said Nemeki yaptığı açıklamada Amerika'nın zalimane yaptırımları ve İran halkının ilaca ve gıda maddelerine ulaşımını engellemesi İranlıların sağlığı için ciddi bir tehdit ve insanlığa karşı bir cinayettir dedi. Fakat insan hakları evrensel beyannamesi, gıda, giyim, barınma, tıbbi bakım ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere tüm sağlık ve refah malzemelerine de erişim hakkının zararı biliyor. Ancak Amerika tüm uluslararası hukuka rağmen ağır yaptırımlar uygulayarak birçok İranlıların ilaca ve tedaviye ulaşmasını da engelliyor. Gerçi Amerikalı yetkililer her zaman ilaç ve tıbbi malzemenin Amerika yaptırımlarının bir parçası olmadığını da iddia ettiler. Fakat bankacılık yaptırımlarının artması ve İran ile anlaşmaya taraf olan bankalara yaptırım uygulanması, hastaların özellikle kelebek hastaların alması gereken bazı ilaçlar ve malzemelerin İran'a zorlukla girmesine, hatta ihracatının kesilmesine neden olmuştur. Örneğin Amerikan hükümeti İran'ın nükleer tıp merkezleri tarafından kullanılan tek radyoaktif ilaç tedarikçisine yaptırım listesini aldı. Böylece bu firma ile ilgili en az 1 milyon hasta sorun yaşamaya başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda yaptırımların İran'a karşı açık bir terörizm olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler'in raporu Amerika'nın yaptırımları devam ederken ilaç yaptırımları sayesinde insan haklarının ihlal edildiği bir döneme yayınlandı. Üstelik tüm çabalara rağmen özellikle bazı hastalar için ilaç ve teçhizat sıkıntısı birçok kişinin hayatını tehdit ediyor. Bu yüzden İran halkına karşı ilaç terörizmi hala Amerikan yönetiminin siyasetlerinin bir parçası sayılıyor.
Tahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan'da Ulusal Direniş Yüksek Konseyi'nin kurulma kararı etrafında. Afganistan'da cihadi komutanlardan 5'i ülkede güvenliğin sağlanması için Ulusal Direniş Yüksek Konseyi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Ulusal İslami Hareket Partisi lideri Abdurraşid Dostum, Cemiyet-i İslami Şubesi'nin lideri Ata Muhammed Nur, Afgan Halkın Birlik Partisi lideri Muhammed Muhigayk, İslami Davet Partisi lideri Abdurrab Resul Siyaf, eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Yunus Kanuni, söz konusu siyasi ittifakın önemli üyeleridirler. Bu arada Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın eski sözcüsü Ümit Meysem, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere Taliban kabinesini tanıma çağrısında bulunarak Afgan halkının kadınlar ve azınlıkların haklarını sağlanması ve barışa ulaşmak istediğini duyurdu. Konsey liderleri ayrıca Afgan halkını iç istibdat ve yabancı saldırı ve işgale karşı kendilerini zor ve uzun vadeli bir direnişi hazırlamaya çağırdı. Son haftalarda IŞİD terör örgütünün ülkenin çeşitli yerlerinde suç ve cinayetlerin artmasıyla birlikte Afgan halkı arasında güvensizliğin yayılmasına ilişkin endişeler de önemli şekilde artmanın ardı sıra Afganistan'da Ulusal Direniş Yüksek Konseyi'nin kurulma kararı alındı. IŞİD teröristleri geçen hafta Kunduz ve Kandahar illerinde düzenlenen iki terör saldırısında yüzlerce Şii'yi öldürdü ve yaraladı. Bu da Afgan halkı arasında endişe ve korkunun yoğunlaşmasına neden oldu. Her ne kadar Taliban, IŞİD'in Afganistan halkı ve grubu ciddi tehdit sayılmadığını iddia etse de yaşanan gerçekler terör grubu IŞİD'in bu ülke halkına ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor.
Taliban grubu Afganistan'da tüm halk kesimleri için güvenliği temin edebileceğini vaat etmesine rağmen bu grubun 14 Ağustos tarihinde Kabil'de kontrol sağlaması ardından Afganistan halkının beklediği güvenlik Taliban'ın vaatlerine rağmen sağlanmadı ve bu konu ülkede bazı siyasi grup ve liderlerin Taliban yönetimine dayanmadan ülkede güvenliğin sağlaması için girişimde bulunmalarına sebep olmuştur. Taliban grubunun ülkenin çeşitli bölgelerinde güvenliğin sağlamak için yetersizliği dikkate alındığında ülkede cihadi eski 5 komutan tarafından Ulusal Direniş Yüksek Konseyi'nin şekillenmesi de kendi etkin oldukları bölgelerin güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleşmiştir. İki hafta üst üste Kunduz ve Kandahar illerinde Afgan Şii camilerinde namaz kılanlara yapılan iki kanlı terör saldırısı Taliban hükümetinin ülkedeki konumunu da ciddi şekilde zayıflatırken Afgan halkının Taliban grubunun ülkede güvensizlikle mücadele vaatlerine olan inancını kaybetti. Afganistan'da bazı haber çevreleri de bu ülkede Yüksek Ulusal Direniş Konseyi'nin kurulmasının amacının Taliban'a karşı koymak olduğunu belirtse de aslında bu konsey Taliban grubunun güvenliğinin sağlamasından aciz olduğunu dikkate alarak Taliban yönetiminden ayrı olarak güvensizlikle mücadele ve güvenliği sağlama konusunda diğer yöntemleri uygulamaya çalışacak. Görünüşe göre eğer Taliban yönetimi Afganistan'da IŞİD terör eylemlerini kontrol etmek için bir an önce bir yol bulamazsa bu grubun halk arasındaki konumunun zayıflamasına neden olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, 35. İslami Vahdet Konferansı, İslam Birliği, İslam Dünyasında Barış ve Bölünme ve Çatışmadan Kaçınma konusuyla Salı günü ve Vahdet Haftası'nın başlamasıyla birlikte İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin konuşması ile Tahran'da çalışmalarına başladı. Konferansa 52 ülkeden Müslüman düşünürler ve bilgeler hem sanal ortam hem de yüz yüze katıldılar değerli dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde konferansın İslam ümmeti ile İslam dünyası arasındaki komplolara karşı aydınlatma rolünü çok etkili ve stratejik olarak değerlendirdi. Biz de bugün bu konu Vahdet Haftası, Peygamber Efendimizin kutlu doğum münasebeti ve İslam dünyasında yaşananları kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Vahdet Haftası'nın İslam dünyasındaki problemlere bir çözüm getirme yolunda ne kadar zaruri ve ihtiyaç duyduğumuz bir mesele olduğunu uzman konuğumuzun görüşlerinden ve penceresinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı değerli hocam Sayın Hasan Kanaatlı bizimle birlikte. Hasan hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Şimdi Hasan hocam biz her yıl sizinle telefon bağlantılarımızda Vahdet Konusu etrafında Konuştukça, gün geçtikçe bu vahdetin, birlikteliğin İslam dünyasında daha zaruri bir mesele ve gerçek olduğu gün yüzüne çıkmaktadır. Her zaman sizin de ve çeşitli düşünürlerin vurguladığı gibi İslam dünyası kendi problemlerine ve ihtilaf noktalarına çözüm getirmede birliktelik ve vahdeti sağlamadan bunu başaramazlar. Şimdi tabii bu yılda her yıl olduğu gibi Vahdet Konferansı düzenlendi ve Türkiye'yi de temsilen Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ve yardımcısı katıldılar. Tabii çeşitli düşünürler de var bu arada. Siz şimdi bu vahdetin zarureti hakkında kendi görüşünüzü açıklayacak olursanız dinleyicilerimize neler söylersiniz efendim?
Hayır efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime başlamadan Vahdet Haftası münasebetiyle ona vesile olan İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum ve bu kadar damga çekip buna öncülük yapan başka siyasiler olmak üzere ilahiyatçıların, din adamlarının bu sahada muvaffak olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ben vahdetle ilgili acizane bir ilahiyatçı olmam hasebiyle birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Şayet müsaadeniz olursa.
Lütfen efendim.
Birincisi, vahdetin kaynağı İslam'dır. Yani İslam dini dinullah ve dinul vahid Arapça söylemeli olur isek, hem vahdet dinidir hem de tek dindir. Bazılarının zannettikleri gibi İslam dininin sadece peygamberi, en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz değildir. Bu dinin 124 bin tane peygamberi vardır. Birçok kitaplar indirilmiştir, birçok suhuflar indirilmiştir. Ben bunu söylerken de tabii ki Kur'an referansı söylüyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an'da inne dine indellahil İslam. Allah katında tek din İslam dinidir. Dolayısıyla İslam dini hem kitleleri bir araya getirmek için gönderilmiş bir dindir, hem o dine müntesip olan insanların saflarını sıklaştırmak için, parçalanmış kalplerini tek kalp haline dönüştürmek için gönderilen bir dindir. Nitekim Estağfirullah buyuruyor. Kul ya ehlel kitab te'alu ila kelimetin sevâil beynena ve beynekum ellâne abide illallah ve lan müşrik bihi şey'a. Peki ey kitap ehli, gelin sizinle bizim aramızda müşterek olan o değerin etrafında birleşelim. O da nedir? Allah'ın varlığı ve birliğidir. Ona iman edelim, ona eş koşmayalım ve kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim. Bakıyorsunuz ki İslam dini diğer kitlelere dahi tevhid etrafı içerisinde, vahdet etrafında birleşmeyi emrediyor. Nezle kala ki o dine müntesip olan ve ben Müslümanım diyen insanların bunun etrafında birleşmemesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu din gerçekten hakikatin üzerinden baktığımız zaman tevhid dinidir, yani vahdet dinidir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden bütün kesimi tek bir şemsiye altında toplamak isteyen bir dindir. Gel gör ki Müslüman toplulukların hakikatiyle bu dinin hakikati birbiriyle uyuşmuyor, tezat arz ediyor. Yani dinin hakikati insanları tafrikadan, nifaktan, bölücülükten, parçalanmaktan nehy ederken birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, güçlü olmaya, düşmanları mukabilinde ortak güç oluşturmaya, mazlumların elinden tutmaya, zalimlerin karşısında dikilmeye davet ederken Müslüman topluluk hakikatine bakıyorsunuz, bunun tam tersidir. Yani aynen Orta Çağ Avrupa'sı gibidir. Biliyorsunuz Orta Çağ Avrupa'sında 30 yıllık savaşlar olduğu, 100 yıllık savaşlar olduğu, mezhepler üzerinden Batılılar neredeyse tarihin kaydına göre 60 milyon insanın kanını döktü, birbirlerini helak ettiler. Ve en sonunda anladılar ki bu ihtilafla bir yere varılmayacaktır. Yani önceleri talan yapmak için, insanları köle almak için, gerisi servetlerini ele geçirmek için doğuya haçlı seferler tertipleyen batılılar sonunda o savaşı kendi aralarında başlattılar ve Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı aynen günümüz Suriye'si gibi atlarını üstlerine çevirdiler. Milyonlarca insan yok ettiler, ülkeleri tahrip ettiler. Şimdi batılılar ayıldı, uyandı. Avrupa Birliği diye en azından bir ekonomik birliklerin adı altında ilk önce bir araya toplandılar. Ondan sonra siyasi birlikleriyle bu meseleyi dönüştürdüler. İslam topluluklarının da Merkel'in dediği gibi çok etkilediği, yani bir söz, onu söylediğini de bilemiyorum kesin olarak ama sosyal medyada şöyle geçiyor. Almanya Başbakanı Merkel şöyle bir şey söylemiş. Hindistan'la Çin'in nüfusu 2,5 milyar. Aralarında 150 tane ilahları var. 800 tane dinleri var. Buna rağmen barış içerisinde yaşıyorlar. Ama Müslüman topluluk İslam'ı hak etmiş bir topluluk değildir. Yani tek Allah'a inanıyorlar. Tek kitapları var, tek peygamberleri var, tek kıbleleri var. Buna rağmen bakıyorsunuz hepsinin evi birbirlerinin kanına bulanmıştır. Sokaklar kan gölüne dönüşmüştür. Efendim ölen de Allahu Ekber, yani Allah büyüktür deyip ölüyor. Öldüren de Allahu Ekber, Allah büyüktür deyip öldürüyor. Onun bu sözü gerçekten bizlerin kulağına bir sırga küpü olması gerekir. Yani biz niçin böyleyiz? Niçin böyle olmamızın sebebini bir kelimeyle izah etmem gerekirken, İslam hakikatini biz anlamış değiliz. Yani İslam'la ilgili bilgimiz vardır. Bilgi elde ediyoruz, bilgi üretiyoruz. Ama anlamıyoruz, idrak edemiyoruz. İslam hakikatini keşfedemiyoruz.
Evet.
Bundan dolayı, mesela bir örnek olarak müsaadenizle bunu öğretirseniz atayım sözünü. İslam dünyasının her tarafında mübellir vardır.
Aynen.
Yani Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binlerce, on binlerce, 120-130 bin mübelliri vardır. Sadece bir Türk için arz ediyorum. Bir de Arap ülkelerini, İslam ülkelerini düşünün. Biz 40 kadar ülkeyiz. Mübellir nedir? Biz bu kadar mübellir yetiştireceğine, mümessil yetiştirsek, yani İslam dinini tebliğ edeceğimize, misyonerlik yapacağımıza temsil etsek, yani onun itikadını, amelini, ahlakını, sosyal meselelerini kendi varlık aynamızda yansıtsak, inanın 1 milyar 800 milyon Müslüman şimdi diğer toplulukları da İslam dinine iştirak ettirmiştir. O safa katmıştır.
Evet.
Fakat biz temsilcimizi bir kenara atmışız. Tebliğ işiyle uğraşıyoruz. Bundan dolayı benim inşallah bizim başımızda bir makam-ı muazzam-ı rehberiyet diye çok yüce bir makam var. Ve o makamın içini dolduracak çok aziz, izzetli, tekvalı, ihlaslı bir rehberimiz var. Onun sesine, onun sözüne, ki onun sesi sözü de Kur'an'ın sesi sözüdür. Yani Kur'an bütün Müslümanların hayat kaynağıdır. Nasıl su bütün canlı varlıkların hayat kaynağıdırsa, fakat bal arısı o suyu içip onu bala dönüştürüyor, yılan da o suyu içip onu zehire dönüştürüyorsa, İslam dini, yani daha doğrusu Kur'an-ı Kerim bizim hepimizin hayat kaynağıdır. Biz buradan IŞİD gibi, efendime söyleyeyim, Vahabilik gibi militan yetiştirecek, terörist yetiştirecek o tür şekilleri istifade edip, elde edip onu o yolda kullanacağımıza tekva ehli, muhlis, muttaki, paylaşımcı, bölüşümcü, efendim kardeşçe yaşamayı her şeyin üstünde tutan, diyalog kurabilen böyle bir kesimi, böyle bir topluluğu bugün İslam Cumhuriyeti'nin dünyaya arz etmiş olduğu proje içerisindeki topluluğu yetiştirmemiz onaylamalı, gerekir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili analizler dinlediniz. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu konuda yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın her zaman Irak'ın istikrarından memnuniyet duyduğunu söylemesi, İslami Vahdet Konferansı'nın yerli ve yabancı şahsiyetlerin katılımıyla Tahran'da düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran-Azerbaycan transit sorununun diplomasiyle çözümlenebileceğine dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Seyyid Celal Celalifer, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki transit sorununun diplomasiyle çözümlenebileceğini belirtti. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti transit yolundaki engellerin diplomasiyle halledilebileceğini belirten Celalifer, İran'ın transit güzergahı ve aynı zamanda Kuzey-Güney Koridoru'nun bir parçası olan bu güzergahın küçük bir bölümü Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yer aldığını belirtti. Celalifer bu güzergah İran'dan Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin transiti için kullanıldığını, bu yüzden Rusya Bakü yetkilileriyle müzakere ederek bu güzergahın geçici siyasi sorunlardan etkilenmemesini sağlaması gerektiğini kaydetti. Celalifer, iki komşu ülke olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki transit sorununun diplomasiyle çözümlenebileceğini vurguladı.
Ceyhan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Umman'la mevkidaşıyla telefon görüşmesinde İran'ın Umman ile anlaşmaya vardığı projeleri uygulamaya hazır olduğunu vurgulaması, İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucuyla mücadelede en üst düzeyde ve son birkaç 10 yıldır bu yıkıcı belayla başa çıkmak için tüm yasal ve insani imkanlarını devreye soktuğunu söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği yönünde İranlı ve Türk yetkilinin görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tebriz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Rıza Kami, İran ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğini geliştirmenin en iyi yolu ortak üretim olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticarette en önemli sorun para transferi olduğunu belirtti. Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Tahir Dingil ile görüşen Kami, Türkiye ile ikili ve çok yönlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek, hali hazırda da Türk yatırımcıların, başta Doğu Azerbaycan olmak üzere İran'ın birçok eyaletinde faaliyet yürüttüklerini, Tebriz Ticaret Odası bu bağlamda her iki taraf için etkili rol ifa ettiğini kaydetti. Kami, pek de uzak olmayan bir geçmişte iki ülke arasındaki ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine ulaştığını, ancak mevcut sorunlar bu rakamın hedeflenen 30 milyar dolara ulaşmasına mani olduğunu vurguladı. İran ve Türkiye milletlerinin kültürel ve sosyal yakınlığına işaret eden Kami, Tebriz kenti, İran ve Türkiye arasındaki ticarette odak noktası olduğunu, Tebrizli ve Türkiye'li iş adamları arasında her daim güçlü ilişkiler söz konusu olduğunu ifade etti. Görüşmede ticaret ateşesi Tahir Dingil de iki ülke arasındaki ticaretin gerilemesinin sebebi koronavirüs salgını olduğunu belirterek, şimdi sınırların açılması ile yeniden ticari heyetlerin karşılıklı ziyaretleri gerçekleşebileceğini belirtti.
Hemşehri gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian'ın yenilenebilir enerji kaynaklarında İran'ın yüksek kapasitelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, yenilenebilir enerji kaynaklarında İran'ın yüksek kapasitelere sahip olduğunu belirterek, bu alanda İran'ın yabancı yatırım kabulü için hazır olduğunu söyledi. Mehrabian, Çin'de düzenlenen Yeşil Enerjinin Geleceği isimli konferansta yaptığı açıklamada, İran'ın bu alanda yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve son yıllarda İran'da yeşil enerji üretiminin arttığını söyledi. Yeni İran hükümetinin 4 yılda yeşil enerji üretim miktarında 10 bin megawatt bir artış için planları olduğunu ifade eden Mehrabian, İran yeşil enerji piyasasının yatırımcıları için cazip bir pazar olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından söz etmek istiyoruz.
İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde vahdet ve dayanışma ruhu her Müslümanı derinden etkiliyor. Vahdet haftası günleri adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ümmetine tefrikaları bir kenara bırakma ve vahdet ekseninde gönül birlikteliğini geliştirmeleri yönünde bir çağrıdır. Ehl-i Sünnet'in rivayetine göre 12 Rebiül Evvel ve Şia Müslümanlarının rivayetine göre 17 Rebiül Evvel günleri arasında yer alan bu muhteşem günler, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni tarafından Müslümanların arasında birlik ve birlikteliği pekiştirmek üzere Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır.
İslam peygamberi bizzat tüm insanların vahdet simgesi ve beşeriyete sunulan bir rahmettir. biz de bu güzel haftayı kutluyor ve o Hazrete ve pak hanedanına selam ve salavat getirerek mübarek yaşamı ve kişiliğinden değerlediğimiz programımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Kuşkusuz kalemler ve her türlü hayal, Allah Resulü'nün kişiliğinin azametini ve ihtişamını beyan etmekten acizdir. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberini tüm alemlere sunulan en geniş rahmet ve ahlakın en yüksek derecesi olarak tanıtıyor. Allah-u Teala, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamı için belirlediği yolda, o Hazreti ta çocukluk çağından itibaren hidayet ve nübüvvet görevi üstlenebilecek şekilde yetiştirdi. Allah Resulü ta çocukluk çağından itibaren zorluklar ve acılarla tanıştı. Sevgili babası Abdullah bir rivayete göre o Hazreti doğmadan önce ve bir başka rivayete göre doğduktan birkaç ay sonra vefat etti ve böylece babasını görmekten mahrum kaldı.
O dönemde Arabistan'da yaşayan şerefli ve asil ailelerin çocukları pak ve necip kadınlara emanet ettikleri geleneğe göre bu çocuk da Halime adında asil bir kadına emanet edildi. Halime Muhammed'i aşiretine götürdü ve yaklaşık 6 yıl boyunca bu değerli gevhere baktı. Onu emzirdi ve terbiye etti. Böylece Allah Resulü çocukluk çağını çölde geçirdi. Halime bazen bu çocuğu annesiyle buluşmak üzere onun yanına götürüyordu. 6 yıl sonra fiziksel açıdan güçlü, güzel ve çevik ve ruhsal açıdan sabırlı, iyi ahlaklı, iyi davranışlı ve açık bakışlı bir çocuk olan Muhammed annesine ve ailesine geri döndü.
Muhammed'in annesi onu babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek üzere Yesrib'e götürdü. Ziyaretten dönüş sırasında annesi de Abva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem anadan ve hem babadan yetim oldu ve bu kez sevgili dedesi Abdülmuttalib onun bakımını üstlendi. Bu sürecin devamında tüm dünyayı tevhide ve aydınlığa hidayet etmesi kararlaştırılan bu çocuğun güçlü ruhu günden güne daha da güçlenerek yüceliyordu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik çağında da adeta parlayan bir gevher gibiydi ve cahillik ve hurafelerin tozu arasında her türlü kötülükten arınmış vaziyette faziletlerin zirvesine yerleşti. O Hazret gençlik çağında Emin lakabıyla lakaplandırıldı. Zira insanlar önemsedikleri her türlü emaneti ona veriyor ve verdikleri emanetin sonunda onlara sağ salim geri döneceğini biliyordu. Hatta İslam peygamberi İslam'a daveti başladı ve Kureyş kavminin düşmanlığı tırmandığı sıralarda bile insanlar düşmanlardan sakındıkları bir şeyi birine emanet etmek istediklerinde onu İslam peygamberine emanet ediyordu. Nitekim bu yüzden Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Mekke'de bıraktı ve o Hazret'e halkın emanetlerini sağ salim iade etmelerini emretti. Allah Resulü İslam öncesi Arabistan'ın fesat dolu ortamında ta gençlik çağından itibaren paklığı ve dürüstlüğüyle ün yaptı. Nitekim herkes o Hazret'in bu özelliklerini biliyor ve asla kötülüklere ve fesada bulaşmadığına inanıyordu.
Allah Resulü her türlü şartlarda mazlumları savunuyordu. Eğer bir yerde bir mazlumla karşılaşırsa ona yardım etmeden peşini bırakmıyordu.
Hazreti Muhammed ta gençlik çağından itibaren ve peygamber olarak seçilmeden önce muhtaç insanlara yardım ediyordu. Rivayetlere göre günlerden bir gün yabancı bir adam Mekke'ye geldi ve malını birine sattı. Ancak Mekke eşrafından olan alıcı yabancı adamın parasını ödemedi. Yabancı adam kime şikayette bulunduysa fayda etmedi ve kimseden yardım görmedi. Bu yüzden yabancı adam Ebu Kabis dağının üstüne çıkarak şöyle haykırdı. Ey fehr evlatları, bana zulmedilmiştir. O sırada İslam peygamberi ve amcası Zübeyr bin Abdülmuttalib adamın feryadını duydu ve bir araya gelerek onun hakkını savunmaya karar verdi. Allah Resulü ve amcası Mekkeli alıcının yanına gittiler ve yabancı adamın parasını ödemesini istediler. O da korktu ve parayı ödemek zorunda kaldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası o günden sonra zulme uğrayanlara yardım etmek üzere sözleşti. Nitekim o hazret peygamber olarak seçildikten sonra da ben hala o sözleşmeye bağlıyım diyordu.
Mekkeli kafirler ve müşrikler Allah Resulü'nü sürekli taciz ediyordu. Nitekim o hazret birçok kez zalim düşmanları tarafından taşa tutuldu ve hakaretlere uğradı. Hatta bazen kafirlerin ve müşriklerin eziyeti çok artınca Mekke'den ayrılıyor ve çevredeki dağlara sığınıyordu. Bu tür durumlarda sevgili eşi Hazreti Hatice peşinden gidiyor ve onu buluyor ve yaralarına merhem sürüyordu. O sırada Allah Resulü şöyle buyuruyordu. Ey Yüce Rabbim, kavmimi bana ihanet ettikleri ve taşladığı için bağışla, zira onlar senin ve benim makamımdan habersizdir. Böylece o hazret düşmanlarını bile affediyor ve Allah'tan da onları affetmesini niyaz ediyordu.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok kez peygamberin sabır ve direnişini takdir etmiştir. Rivayetlere göre de hiçbir ilahi peygamber Hazreti Muhammed kadar eziyet edilmedi ve onun kadar bu eziyetlere katlanmadı. Hatta bazen Müslümanlar gaflet veya cehaletleri yüzünden İslam peygamberine hakaret içeren sözler söylüyordu. Ancak o hazret bu hakaretleri tebessümle karşılıyor ve tepki vermiyordu. Eğer biri o hazreti incitecek olursa yüzünde üzgünlüğü belli oluyordu fakat yine de şikayetçi olmuyordu. İnsanlara her zaman iyi davranıyor ve halkın arasında her daim güler yüzlü görünüyor ve ashabı ile mizah ediyor. Ve ancak yalnız kaldığı zaman içindeki gam ve hüzün yüzüne vuruyordu. Allah Resulü hiçbir zaman gam ve kederini halkın önünde aşikar etmiyordu ve tek yar ve yaveri Allah-u Teala idi.
Allah Resulü ta gençlik çağından itibaren Hira mağarasına gidiyor ve Allah'a ibadet ediyordu. O hazretin ibadeti namaz mihrabında ayakta durmaktan bacakları şişecek kadar derin ve uzun sürüyordu. Gecelerin büyük bir bölümünü uyanık geçiriyor ve ibadet ve istiğfar ve dua etmekle meşgul oluyor ve Yüce Allah'ın huzurunda istiğfarda bulunuyordu. Ramazan ayının dışında Şaban ve Recep aylarında ve yılın diğer günlerinde de Arabistan'ın sıcak havasına rağmen bir gün arayla oruç tutuyordu.
İslam peygamberi bi'setin ardından ve peygamberlik kisvesine büründükten sonra Müslümanların arasında birlik ve dayanışma sağladı. Sevgi ve rahmet peygamberi ilahi ilmi ve yüce düşüncesiyle ümmet arasında vahdet sağlanmadığı sürece İslam dininin esas hedeflerine ulaşamayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanları topladı ve muhacirlerle ensar arasında kardeşlik ahdı yaparak ensardan muhacirlerden birini kardeş olarak seçmesini istedi. Bu fermana göre aslen Medineli olan ensar, yaşamın tüm alanlarında Mekke'den Medine'ye göç edenlere yardım etmekle yükümlendi. Bu dini kardeşlik geleneği, ensardan herkes muhacirlerden bir kardeş bulabilmek için adeta birbiriyle yarışacak derecede güzel uygulandı ve böylece o güne kadar beşeriye tarihinde örneği görülmemiş İslami kardeşlik gerçekleşti.
Bugün yine dünya Müslümanları ortaklıkları olan Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi ve Kabe'yi eksen olarak belirleyerek birbirinin yanında ve aynı saflarda yer almaları ve yeniden İslami kardeşlik ve vahdeti ihya etmeleri umuluyor. Bugün İslam ümmeti her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ve dayanışmaya muhtaçtır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
Cennette takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacaktır. İşte size vaat edilen cennet ki o daima Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan.
Ya ilahi واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
Geçen bölümde inat yüzünden iman etmeyen insanların sonu beyan edildi. Bu ayetler onlara kıyasla mümin kulların iyi sonuna işaret ederek şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde cennet takvalı ve pak insanlar için hazırlanmıştır ve ilahi sonsuz nimetlerden yararlanmak üzere onlara kolayca sunulur. Bu büyük mükafat, onların ilahi emirlere itaatsizlik etmekten kaçınmalarını sağlayan bu emirlere uymaya dikkat etmelerinin sonucudur. Nitekim eğer bir zaman cahillik ve gaflet yüzünden hata işler veya doğru yoldan saparlarsa hemen döner ve tevbe ederdi. Bu ayet-i kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Mümin insan da kafirler gibi günahtan korunamaz. Ancak kafirin aksine günah işleme üzerine ısrarla durmaz ve hata yaptığı takdirde pişman olur ve tevbe ederek telafi etmeye çalışır. İlahi vaatlere inanıyorsak, pak ve takvalı bir şekilde Allah'a döndüğümüzde yerimiz cennet olacağından da emin olmalıyız. Şimdi Kaf suresinin 33 ila 35. ayetlerini dinliyoruz.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
Görmeden Rahman'a saygı gösteren ve Allah'a dönük bir kalp getiren herkesin mükafatı budur. Oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamının başladığı gündür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır.
Ya daimel fadli alel beliye ya
Bu ayetler önceki ayetlerin devamında şöyle buyurmakta. Allah'a gerçek imanın işareti, insanın halvette ve Allah'tan başka hiç kimsenin hazır ve nazır olmadığı bir yerde Allah'tan korkması ve günah işlememesi ve eğer günah işlerse de hemen tevbe edip geri dönmesidir. Böyle bir anlayış, insanı cehenneme atılmaktan koruduğu gibi cennete girmesi ve orada ebediyen kalmasına vesile olur. Bu dünyada ilahi rızayı kazanmak için gönüllerinin arz ettiği şeylere göz yuman insanlar için Allah cennette telafi ederek şöyle buyurur. Şimdi siz ne arzu edersiniz sizin için hazırlanmıştır. Bundan başka nimetlerden bilmedikleriniz de talep edebilirsiniz. Allah lütuf ve keremi ile size verecektir. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Mümin insanların kalbi pişmanlık duyan ve tevbe eden kalplerdir ki bu da onların kurtuluşuna vesile olur. Oysa kafirlerin ve münafıkların kalbi hastadır ve suçlarını ve günahlarını haklı göstermeye çalışır ve bu yüzden onlara kurtuluş yoktur. Başkalarının ve kamuoyunun önünde günahı terk etmek iman işareti olamaz. Zira yasaların veya başkalarının eleştirileri veya rezil olma kaygısından kaynaklanabilir. Ancak kimse yokken Allah'tan korkar ve hürmetini korursak bu gerçek imanın işaretidir. cennet halkı cennete girerken özel protokolle karşılanır ve saygı görür. Cennette ilahi nimetlerin elde edilmesi konusunda hiçbir zahmet söz konusu değildir ve cennet halkına en iyi müjde nimetlerin ebedi olduğudur. İnsan sınırsız talep eden bir mahluktur ve bu yüzden Allah-u Teala cennet halkına istekleri ve beklentilerin ötesinde onlara nimet sunar. Şimdi Kaf suresinin 36 ve 37. ayetlerine kulak veriyoruz.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Bu ayetler güç ve iradeleri ilahi iradenin gerçekleşeceğine engel olup ilahi güç pençesinden kurtulabileceklerini zanneden tüm zalimlere bir uyarıdır. Tarih bunca nice güçlü ve ülkeleri fetheden ve yeryüzünde birçok toprağı ele geçiren ve ele geçirdikleri bölgelere musallat olan fakat sonunda İlahi güce yenik düşerek helak olan hükümdarlar gelip geçmiştir. Doğal olarak ancak tarihi okuyarak geçmiş kavimlerin amelleri, davranışları ve kaderleri öğrenen insanlar ibret alır ve böylece onların çöküş ve helak oluşunun sebeplerini öğrenir. Ya da en azından tarihi olayları doğru analiz edenlere kulak vererek İbret alanlar ve küfür ve zulümden el çekenler iflah olur. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Geçmiş medeniyetlerin yok oluş sebeplerini öğrenmek, bugün ve yarının kuşaklarının yoluna ışık tutmalıdır. İlahi sünnetlerden biri, zalim ve gaddar ümmetleri ve zorbaları yok etmektir. Güç, zulüm ve fesadın zeminidir ve şartları başkalarına karşı isyan etmeye, asiliğe ve saldırmaya sebebiyet verir. Bu durumu ancak iman gücü engelleyebilir. Geçmişlerin tarihini sırf okumak yeterli değildir. Zararlardan korunmak için tarihi gelişmeleri ve sebeplerini irdeleyerek tanımak şarttır. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.